Arkadaşlar merhaba. Tüm sektör profesyonelleri buradaysa, GrowTap, TR'nin hazırladığı sektör özetlerine başlayalım. Google'da 5 ile 6 Ağustos'ta sıralama dalgalanması tırmanıyor. Google arama sıralamasında 5 ile 6 Ağustos'ta yoğun dalgalanma yaşanıyor, SEO topluluğu büyük savrulmalar ve geri dönüşler raporluyor, ancak Google henüz resmi bir algoritma güncellemesi doğrulamadı. Hafta sonu başlayan hareketlilik son 24 saatte belirgin biçimde arttı. Daha önce 1 ile 3 Ağustos, 24 Temmuz ve 18 ile 19 Temmuz tarihlerinde de onaylanmamış dalgalanmalar yaşandı. Son resmi güncelleme ise Haziran 2026 spam update olarak kayıtlara geçti. Bu tablodan öne çıkan kritik bağlam şu, art arda gelen SERP hareketleri büyük yayıncılar için giderek daha az anlam taşıyor. Google'ın yayıncı sitelerine yönlendirdiği trafik azaldıkça, bazı büyük yayıncılar Google Search'ü tamamen engellemeyi değerlendiriyor. Tarama ile trafik değişiminde sağlanan denge artık yayıncılar aleyhine dönmüş durumda. Weather Next, kasırga tahmininde günde bir ekstra uyarı sağlayan AI modeli sunuyor. Google DeepMind'ın Weather Next modeli, kasırga tahmininde 10 yıllık meteorolojik ilerlemeye eşdeğer bir atılım gerçekleştirdi. 3 günlük tahminleri, önceki modellerin yalnızca 2 gün için sunabildikleri doğruluk düzeyine ulaşıyor. Nature dergisinde yayımlanan araştırmaya göre model, kasırganın rota, yoğunluk ve rüzgar yapısını tahmin etmede son teknoloji doğruluğu sağladı. 2025 kasırga sezonunda Amerika Ulusal Kasırga Merkezi'nin, NEC, tarihi bir tahminde bulunmasına katkı sağlayan model, 50 yılda 700 binden fazla ölüme ve 1,4 trilyon dolar ekonomik kayba neden olan tropikal kasırgaların erken uyarısında kritik bir adımı temsil ediyor. Model aynı zamanda açık kaynak olarak yayımlandı. Google DeepMind ve Google Research'ün NEHC, İngiltere Met Office ile dünyanın farklı hava ajanslarıyla işbirliğiyle geliştirilen Weather Next, her saatin kritik önem taşıdığı afet hazırlığı süreçlerinde yeni bir standart belirlemeyi hedefliyor. DeepMind'dan yetenek göçünün ardında TPU kısıtları, çıkar çatışması ve Google bürokratikliği var. Google DeepMind'dan araştırmacı çıkışları hız kazanırken ardındaki nedenler netleşiyor. Semafora göre CEO Demis Hassabis, yaklaşık bir yıl önce günlük operasyonları yeni DeepMind Başkanı Koray Kavukçuoğlu'na devretti, Hassabis yöneticilikten değil, vizyoner bilim insanlığından yana olduğunu ifade etti. CNBC ise, araştırmacıların Google'ın kendi TPU çiplerine erişim konusundaki hayal kırıklığını aktarıyor, Google bu kaynakları yıllar öncesinden tahsis ediyor ve öncelikler ani değişebiliyor. Çıkar çatışması boyutu ise, durumu daha karmaşık hale getiriyor. Google Cloud, DeepMind'ın geçmesi gereken rakipler arasında sayılan Anthropic gibi şirketlere aynı TP'ları satıyor. Bu tablo, Google bürokrasisini daha hızlı hareket eden genç şirketlere kıyasla caydırıcı kılarken Google bugün, sınır ötesi AI laboratuvarı, Mirandil'in Google Cloud ortaklığıyla 100 milyon dolardan fazla değerinde TPU ve Nvidia GPU kullanacağını duyurdu. Bu duyuru, iç kaynakların dağıtımındaki çelişkiyi bir kez daha gündeme taşıdı. Ufak bir ara, dijital pazarlama ve growth ihtiyaçlarınız için bize growthup.tr.com adresinden ulaşabilirsiniz. Devam ediyoruz. OpenAI, GPT-5.6 solu güncelledi, ücretsiz kullanıcıları en zayıf modele kısıtladı. OpenAI, GPT-5.6 sol modelinde iki somut iyileştirme yaptı, gereksiz detay ve fazla formatlamayı azaltan yanıt odağı ve kullanıcıların düşünme derinliğini ayarlamasına olanak tanıyan bir reasoning slider. İç değerlendirmelere göre GPT-5.5 Instant ile kıyaslandığında GPT-5.6 solda hatalı yanıt oranı %68, GPT-5.6 Luna'da ise %62 azaldı, bu rakamlar henüz bağımsız olarak doğrulanmadı. Ücretsiz kullanıcılar önümüzdeki haftadan itibaren GPT-5.6 Luna ile sınırsız metin sohbeti yapabileceğini, ancak gelişmiş model erişiminin Plus ve Pro aboneliklerinde kalmaya devam ettiğini görecek. Reasoning Slider Web, mobil ve masa üstünde çalışırken güncelleme yalnızca ChatGPT'yi kapsıyor, ChatGPT Work ve Codex bu değişikliklerden etkilenmiyor. Microsoft'un AI gelirinin %70'i OpenAI'ye bağımlı. Microsoft, Haziran 2025'te sona eren mali yılda AI gelirinin yaklaşık 24,1 milyar dolarını OpenAI ortaklığından elde etti. Bu rakam, toplam AI gelirinin %70'ine karşılık geliyor. CEO Satya Nadella, AI iş kolunun yıllık 37 milyar doları aşma yolunda ilerlediğini açıklamıştı. OpenAI, bu anlaşma kapsamında Microsoft'a hesaplama gücü, model geliştirme maliyetleri ve gelir payı ödüyor. Bu bağımlılık, Microsoft'un son dönem stratejik mesajlaşmasını da açıklıyor. Yıllarca Vendor Lock-in ile anılan şirket, artık açık ağırlıklı modellerin savunuculuğunu yapıyor ve birkaç tescilli AI modelinin sektörlerin tüm değerini ele geçirmesine karşı çıkıyor. Nadella ayrıca OpenAI ve Anthropic gibi AI laboratuvarlarını, rakip model geliştirmeyi kolaylaştıran Distillation, pratiğine direnmekte eleştirdi. Bu tabloda Microsoft, ofis ürünlerinde kendi AI modellerini kullanmaya da adım adım geçiyor. BBC Podcast reklamcılığı yıllık 10 milyon pound getirir, lisans gelirinin yalnızca %0,25'i. Global, Baur, News United Kingdom ve Telegraph dahil olmak üzere 18 İngiliz medya kuruluşu ve sektör derneği, BBC'nin podcast ve ses içeriklerinde ilk kez reklam yayınlamasına izin verecek önerileri reddetmesi için hükümete ortak mektup gönderdi. Mektup, Radyo Centre aracılığıyla Dijital, Kültür, Medya ve Spor Bakanı Lisa Nandi iletildi. Koalisyonun dayandığı ekonomik analize göre, bu adım BBC'ye yılda yaklaşık 10 milyon pound gelir sağlayacak, ancak bu rakam kurumun yıllık 3 pound 8 milyarlık lisans ücretinin yalnızca %0,25'ine karşılık geliyor. Signatörlerin listesi ticari radyo operatörlerinden bağımsız podcast üreticilerine, ulusal gazete gruplarından bölgesel yayıncılara uzanıyor. Önerilerin BBC Charter Review Green Paper'dan kaynaklandığını belirten koalisyon, reklam geliriyle ayakta duran ticari medya kuruluşları için olumsuz sonuçlar doğuracağını vurguluyor, kamuoyunun 3'te 2'sinin de BBC içeriğinde reklam uygulamasına karşı çıktığı aktarılıyor. H&M, İngiltere Genel Merkezi'nde 250 çalışanı etkileyen işten çıkarma planladığı iddia ediliyor. H&M, İngiltere Genel Merkezi için toplu işten çıkarma bildirimi yaptığı iddia ediliyor, bu adımın yaklaşık 250 çalışanı etkilemesi bekleniyor. Retail Gazette'in ulaştığı iç belgeye göre süreç Nisan ayında başlayan toplu danışma süreciyle başlatıldı. İşten çıkarmalar 2 Ekim, 31 Aralık 2026 tarihleri arasında Oxford Street, Regent Street, Stratford City, Manchester, Cardiff, Glasgow ve Birmingham lokasyonlarını kapsıyor, en çok etkilenen nokta olarak 40 kişilik çıkarmayla Oxford Street öne çıkıyor. Şirkete göre bu karar, son finansal performansla değil, örtüşen sorumluluklar ve müşteriden uzak karar alma süreçleri gerekçesiyle alındı. H&M sözcüsü açıklamasında organizasyonel karmaşıklığı azaltmak ve karar almayı müşterilere yaklaştırmak amacıyla satış pazarlarında yapısal değişiklikler uyguladıklarını belirtti. Küresel ölçekte yapısal iyileştirme sürecini sürdüren H&M için bu adım, merkezden uzaklaşan yalın yapı stratejisinin İngiltere ayağını oluşturuyor. Apple, App Store kreatif asetleri için bu sonbaharda 4 yaş zorunluluğu getiriyor. Apple, 5 Ağustos 2026'da App Store kreatif asetleri için içerik, format ve yaş kurallarını yayınladı. Yeni zorunluluk, bu sonbahar iOS 27 ve iPadOS 27 ile birlikte devreye girecek. Kurallar Haziran ön izlemesinden daha kısıtlayıcı çıktı, indirim bilgileri, rakip uygulama mağazalarının logoları ve Editors Choice rozetleri yeni görsel ve videolarda yer alamayacak. Tüm kreatif asetler 4 yaş derecelendirmesine uymak zorunda. Kreatif asetler, mevcut ekran görüntüleri ve uygulama ön izlemelerinin yerini almıyor, ürün sayfası başlığı, arama sonuçları, Apple Games uygulaması, özel ürün sayfaları ve Apple Ads kampanyalarında ek bir pazarlama yüzeyi olarak görünecek. Apple, geliştiricilerin hazırlık sürecini hızlandırması için Figma şablonları da yayınladı. Uygulama pazarlamacılarının içerik sınırlarını ve format gereksinimlerini şimdiden incelemesi, sonbahar lansmanı için kritik önem taşıyor. WordPress 7.0.3 güvenlik güncellemesi 12 açığı kapatıyor, birinin skoru 8.9.10. WordPress, 7.0.3 güvenlik güncellemesiyle 12 açığı kapattı, bunların arasında 8.9-10 high puanı alan kritik bir açık da yer alıyor. Güvenlik araştırmacıları en tehlikeli zafiyetin giriş ekranındaki pre-authenticated XSS olduğunu belirtti, bu açık kimlik doğrulaması gerektirmeden istismar edilebiliyor. Diğer dikkat çekici açıklar arasında çok siteli ağlarda yetkisiz site oluşturmaya olanak tanıyan Privilege Escalation, yörel doğrulamasındaki SSRF açığı ve parola korumalı gönderi yorumlarını ifşa eden Latest Comments bloğundaki bilgi sızıntısı öne çıkıyor. Resmi WordPress duyurusu açıkların ciddiyet derecesi hakkında herhangi bir bilgi sunmadığından kullanıcıların güncellemenin aciliyetini değerlendirmesi güçleşiyor. Tüm WordPress site yöneticilerinin 7.0.3 sürümüne geçmesi kritik önem taşıyor. Google Ads'i milyarlara taşıyan isimden bugün AI Search strateji nasıl kurulur? Google Ads platformunu milyarlarca dolarlık harcama ölçeğine taşıyan bir ekipte görev yapan ve ardından büyüme danışmanlığına geçen yazar, AI Search görünürlüğünü kazanmanın eski arama açık artırmasıyla aynı temel prensiplere dayandığını savunuyor. Impression share'in yerini citation share aldı, ancak platformun ölçebildiği sinyalleri ödüllendirdi, bütçenin kanıt takip etmesi gerektiği ilkesi değişmedi. Yazar, geçtiğimiz yıl boyunca bir düzineden fazla venture ve PE destekli startup için AI Search görünürlük programları kurduğunu belirtiyor. Eski sistemde zayıf quality skoru aşmaya çalışan reklam verenler hiçbir zaman kazanamadı, kazananlar sisteme net alaka sinyalleri verdi ve geri kalanı makineye bıraktı. Bugün de aynı mantık geçerli, çoğu pazarlama ekibi eski girişi optimize ederken, aramanın ön kapısı yeniden inşa ediliyor. Meta, gençleri korumadaki başarısızlığı nedeniyle 567 milyon dolar ceza aldı. New Mexico Mahkemesi, Meta'ya gençleri korumada yetersiz kaldığı gerekçesiyle 567 milyon dolar ceza kesti. Bu karar, Mart ayında açıklanan 375 milyon dolarlık ilk kararla birlikte toplam mali yükü 942 milyon dolara taşıdı. Baş yargıç Brian Bead, eyaletin gençlik ruh sağlığı krizinde Meta'nın platformlarının önemli bir etken olduğunu açıkladı. Cezalar, destek, farkındalık ve önleme programlarına aktarılacak. Mahkeme aynı zamanda Meta'nın uygulaması gereken çok adımlı bir çerçeve de belirledi. Buna göre Facebook ve Instagram'daki gençlik güvenlik önlemlerinin genişletilmesi, 18 yaş altı profillerin varsayılan olarak gizli yapılması ve yetişkin kullanıcıların gençlerle bağlantı kurmasının varsayılan olarak engellenmesi zorunlu hale geldi. Bu karar, sosyal medyayı gençlerden korumak için gelecekte uygulanabilecek daha kapsamlı bir yasal çerçevenin emsal niteliğinde öncülü olabilir. Avustralya'nın gençlere yönelik sosyal medya yasağı işe yaramıyor. Avustralya'nın 16 yaş altı gençlere sosyal medya yasağı uygulamaya girişinin üzerinden birkaç ay geçti, ancak Esafeti Kımışı'nın 4121 çocuk ve ebeveynini kapsayan yeni raporu, yasağın kullanım oranlarını anlamlı biçimde düşürmediğini gösteriyor. Yasak öncesinde Avustralyalı gençlerin %85,9'u en az bir kısıtlı platformu düzenli kullanırken, bu oran güncel veride yalnızca %81,5'e geriledi. Gençlerin büyük bölümü, oturum açmadan içerik tüketme veya ebeveyn ve kardeşlerin hesaplarını kullanma gibi yollarla kısıtlamaları aşıyor. Rapor, platformların uygulama çabalarının kademeli biçimde ilerlediğini kabul etse de hesap silme veya kısıtlamayla gerçek anlamda erişim azalması arasındaki farkın belirgin olduğunu vurguluyor. Bu sonuç, yaş doğrulama mekanizmalarına dayalı düzenleme modelinin sınırlarını açıkça gösteriyor. Yaratıcı endüstriler BBC'nin sesli içeriklerde reklam planına karşı çıkıyor. BBC'nin İngiltere'deki sesli içeriklerinde reklam yayınlamasına izin verecek planlara karşı yaratıcı endüstriler harekete geçti. Global dahil 18 imzacının altına koyduğu mektup, Dijital, Kültür, Medya ve Spor Bakanlığı Sekreteri Lisa Nandi'ye iletildi. Endüstri temsilcileri, bu adımın bağımsız radyo ve podcast yayıncıları üzerindeki reklam gelirlerini ciddi ölçüde zedeleyeceğini savunuyor. BBC'nin kamu yayıncısı statüsü ve geniş kitlesi göz önüne alındığında, reklam piyasasına girişinin mevcut ticari oyuncular için rekabeti bozacağı değerlendiriliyor. Çinli perakendecilerin İngiltere'ye yeni dalga genişlemesinde dikkat edilmesi gerekenler. Çinli perakendeciler, İngiltere pazarına yönelik yeni bir genişleme dalgası başlatıyor. Tritax Big Book'tan Mark Ferguson, bu yaz Cushman & Wakefield'in Avrupa odaklı Çin konferans turuna katıldı, lojistik firmalar ve 3PL operatörleri dahil pek çok oyuncu önümüzdeki 6 ay ile birkaç yıl arasında Avrupa operasyonlarını hayata geçirmeyi planlıyor. Bu genişleme dalgasının önceki dönemden farkı, yalnızca e-ticaret odaklı değil, fiziksel lojistik altyapı ve fulfillment yatırımlarını da kapsaması. İngiltere'deki yerel perakendecilerin bu yeni rekabet dinamini anlamak ve tedarik zinciri ile depolama stratejilerini buna göre şekillendirmek için harekete geçmesi gerekiyor. Hubio, şirketlerin pazara giriş haftasını tespit eden B2B Intelligence platformu. Rakip şirketler yeni bir pazara girdiğinde, bu hareket ticari yayınlara ya da çeyreklik veri tabanı güncellemelerine yansıyana kadar genellikle fırsat çoktan kaçmış olur. Publio, 800 milyonun üzerinde şirketi 50'den fazla yerel veri kaynağından günlük olarak izleyerek bu blind spot'u ortadan kaldırmayı hedefliyor. Platform, 225 pazarda 280 milyonun üzerinde expansion sinyalini haritalandırıyor, tüzel kişilik tescili, bölgesel satış direktörü ilanı veya yerel dilde kira duyurusu gibi erken sinyalleri tespit ederek GTM ve revenue ekiplerine ilk yerel çalışan henüz işe alınırken ulaştırıyor. Statik B2B veri tabanları, bu şirket var mı sorusunu yanıtlarken Publio, bu şirket hareket ediyor mu sorusuna odaklanıyor. Çoğu veri tabanının İngilizce kaynaklara dayanması nedeniyle yerel dildeki haberleri atlayan rakip ekiplerin aylar öne geçebildiği bu dinamikte, günlük yenilenen veri akışı erken temas kurma avantajı sağlıyor. Google, Meridian Scenario Planner'ı kanal bazlı spend kısıtlarıyla Open Beta'ya açtı. Google, 5 ile 6 Ağustos 2026'da Meridian Scenario Planner için hem kapsamlı bir kullanıcı rehberi hem de 7 dakikalık bir video walkthrough yayınladı. Araç Şubat 2026'dan bu yana ilk kez bu detayla belgelendi. Scenario Planner, statik bir sunum yerine interaktif bütçe optimizasyonu destekleyen bir dashboard sunuyor. Dokümantasyon, spend'in hangi formüllerle kanal bazında kaydırılabileceğini, raporu kıran hata durumlarını, iki farklı dashboard link türü arasındaki farkı ve paylaşım için hangi link tipinin güvenli olduğunu ilk kez açıkça ortaya koyuyor. Paylaşılan raporların, sahibinin kendi veri erişim haklarıyla çalıştığına dair güvenlik uyarısı da bu dokümantasyonla resmiyet kazandı. Özetlerin sonuna geldik. Tüm danışmanlık talepleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Pazartesi tekrar podcast'te görüşmek üzere.